Erkam Radyomuzun pek kıymetli dinleyicileri, yine Hacıagan'dan Mektuplar Köşesi'nde sizlerle beraberiz. Yine bugün inşallah İmam Rabbani Hazretlerinin güzel mektuplarından seçtiğimiz güzel bölümleri sizlerle paylaşacağız. Bugünkü mektubumuz 1. cilt 41. mektup. Mektubumuzun konusu Peygamberimizin sünnetine tabi olmaya teşvik, tarikat ve hakikatin şeriatı tamamlayıcı oldukları konularına ayrılmış. Hakikaten bu konuları sık sık tekrar ediyoruz çünkü bu konuda hem o gün tarihte olmuş, bugün de aynı efendim sıkıntıları görüyoruz. İnsanlar tasavvufu böyle sünnetin dışında, üstünde, daha yüksek bir yerlerde, böyle daha efendim evrensel falan filan gibi, sanki İslam evrensel değilmiş gibi. Yani İslam evrensel, tasavvuf daha bir evrensel. Bütün dinleri böyle efendim içine alan, herkese sevgi, muhabbet gibi, İslam'ın da tam kabul etmediği konulara dalan bir yapısını efendim bazı insanlar bugün pazarlamaya, piyasaya sürmeye çalışıyorlar. O yüzden bu mektupları ne kadar çok okusak o kadar azdır bence. Ömer Bey siz okuyun, biz de şerh etmeye çalışalım. Buyurun efendim.
Muhammed Aleyhisselam Allah'ın Resulü, alemlerin Rabbinin Habibidir. Sevilen ve güzel olan her şey arzulanan ve sevilen içindir. Bu nedenle Allah Teala kıymetli kitabında şöyle demiştir: muhakkak sen yüce ahlak üzeresin.
Şimdi burada birkaç önemli mesele var muhterem dinleyicilerimiz. Birincisi, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın Resulü olmakla kalmıyor. Bir de Rabbimizin Habibi oluyor. Sevdiği, en çok sevdiği. Çünkü bu alem hakikaten nasıl ki bir ağaç meyve için dikilir ve ağaçtan amaç o meyvedir. Her ne kadar kökü sulanır, dalları budanır, yaprakları efendim bakılır ama esas meyvedir. Bu kainatın meyvesi de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Yani Allahu Teala ne kadar yüce bir zat ki, tabi gönderdiği elçi de yani el mürsel ala hasebil mürsil diyor abi. Yani gönderilen gönderenin azametincedir. Şimdi mesela ülkemize bir büyükelçi geliyor değil mi? Güçlü bir ülkenin büyükelçisi hep gündemimizi meşgul ediyor falan, herkes tanıyor mesela. Ama küçük bir ülkenin büyükelçisini kim tanır? Yani kimse tanımaz da bilmez de. Büyük bir efendim ülkenin büyükelçisine belki 10 tane 20 tane koruma ile gezer. Ama yani daha küçük bir ülkenin belki buradaki dış misyonu hiç korumasız gezer. Hiç de kimseden de korkmaz. Yani böyle bir mesele var. Hatta bu konuda güzel bir mesnevi beyti var. Dervişin birisi Hindistan'a gidiyor. Orada böyle sırmalı, kaftanlı, atları böyle efendim görkemli böyle bir kafile görüyor. Ya diyor, bunlar bu hangi padişahtır? Hindistan'ın padişahı bu mudur? Diye soruyor. Tabii oradakiler gülüyorlar. Diyorlar ki efendim bu Hindistan'ın padişahı değildir. Padişahın köleleridir. Meğer tabii padişah büyük olunca ona göre kölesi de görkemli giyiniyor yani. Tabii diğer devam ediyor. Orası bizi ilgilendirmiyor şimdi. Başka bir oradan şey çıkacak ama hikayenin devamı var. Burası bizim için önemli. Yani Allah Celle Celaluhu o kadar büyüktür, muazzamdır. Tabi Resulü de hakikaten onun sevgilisi, kainat onun hatırına yaratılmıştır. O yüzden Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i son derece sevmemiz ve onu son peygamber olarak başkalarıyla paylaşmamamız gerekiyor. Ne demek istiyorum bundan, kastım şudur: üllazim peygamberler kendilerinden önce gelen şeriatları lağv ederler. Ortadan kaldırırlar hükmünü. Peygamber Efendimizin gelmesiyle Hazreti İsa'nın ve Musa'nın ve diğer bilimun peygamberlerin, zaten onlar birbirlerini naksetmişti öncesinden, yani efendim hükümleri kalkmıştır artık. Şimdi bazı insanlar bugün çıkıyor diyorlar ki efendim dinler arası diyalog şuydu buydu. Böylece Peygamber Efendimizin o peygamberliğini azaltıp daraltıp sadece efendim Yahudi ve Hristiyan olmayanlara hasrediyorlar. Sanki Yahudi ve Hristiyanların peygambere ihtiyacı yokmuş gibi. O yüzden bu farkın da bilinmesini istedim. Buyurun efendim.
Yine başka bir ayette şöyle buyurur: muhakkak sen gönderilen elçilerdensin. Diğer bir ayette de muhakkak bu dost doğruca benim yolumdur. Ona uyun, başka yollara uymayın.
Tabi burada şimdi özellikle Peygamber Efendimiz'e büyük övgüler var. Yani Allahu Teala şahitlik ediyor kulunun yüce ahlakına. Estağfirullah. Ve inneke le'ala hulgin azim. Kalem suresi ayet 4. Yani sen şüphesiz en yüce ahlak üzerinesin diye. Bu şahitlik kimin şahitliği? Sıradan bir insanın mı? Hayır, haşa. Allah Celle Celaluhu'nun şahitliği. Tabi bir de diğer okuduğumuz ayet-i kerime, bu İslamiyet muhakkak dost doğru yoldur. başka yollara uymayın. Ah, bugün ne kadar muzdaribiz bu konuda maalesef. Biz Müslümanlar hadis-i şerifte belirtildiği üzere hani diyor ya, bir zaman gelecek yani gayrimüslimlerin gittiği yoldan gideceksiniz. Hatta onlar keler deliğine girseler siz de onların peşinden o efendim manasız işi yapmaya çalışacaksınız. Yani keler deliğine girilir mi Allah aşkına? Ufacık bir kelerin girdiği deliğe kim girmek ister? Kimse istemez ama batılılar, gayrimüslimler yaptığı zaman o adet bize hoş gözükecek. Hakikaten bugün de bakarsak hayatımıza, değil mi? Nice acayip, garayip, faydasız, akla mantığa zarar işleri yapıyoruz. Niye efendim? Moda. Kimileri çıkıp güzelim elbiselerini parçalıyor. Önünden, arkasından. Yani ya bu evvelden sökük giymek ne kadar ayıp bir şeydi. Bir çorabımız sökülse, bir yani pantolonumuz sökülse, delinse böyle yani topluca çıkmaktan acayip haya ederdik. Hatta işte fakirlere aman sakın ha, evet eski giymek ayıp değil ama sökük giymek ayıp derdik. Elbiseleriniz temiz olsun, efendim yamalı olsun derdik, değil mi? Hatta yama yapmak birazcık şeydi yani toplumda da insanı birazcık yani toplum beni küçümser, fakir der diye korkardık. Bak bugün ne oldu Ömer Bey? Bütün bu yani mantıksız işler moda oldu. Kim insan yesin aldı pantolonu kesiyor önünden, parçalıyor. Yani soğukta ne yapacak? Ayrıca bir de şurası var, onu da söyleyeyim. Namazlarda ben bazen bakıyorum camilerde falan filan. Yani biliyorsun erkeklerin göbekle diz kapağı arası,
evet,
değil mi? Yani kapanması gerekir. Setre avret. Adamın dizi parçalanmış. Yani namaz kılsa namazı bile sakata düşer. Yani öyle acayip işler yapıyoruz ki artık Allah-u Teala bu benim dost doğru yolumdur, başka yollara uymayın diyor. Ki yani bizim böyle sapkın yollara, mantıksız yollara dalacağımız Rabbimiz sanki bizlere haber veriyor ki aman ne olur bu hataya düşmeyin. Mesnevi'den yine bir hikaye anlatacağım bu konuda. Moğollar bir efendim köye giriyorlar. Tabii askerler ganimet peşinde. Hemen köyün en zengin iki ağasını getiriyorlar. Komutan diyor ki şu zenginlerden birisinin kafasını vurun, diğerine bir şey yapmayın. Kafası vurulacak diyor ki o komutana. Ya diyor komutan, niye beni öldürtüyorsun? Diğeri sağ kalıyor. Madem ikimizi de öldür veya ikimizi de serbest bırak deyince. Birinizi öldürtüyorum ki diğeri korksun, parasının hazinesinin yerini söylesin. O idama mahkum edilen ağa diyor ki ya diyor onu öldürsen de ben korksam olmaz mı? Yani rolleri değişsek. Şimdi burada harika bir Allah hakikaten Mevlana Hazretleri büyük insan. Bunu da hikaye anlatmış ama çok derin bir arkasında mana var. Ya diyor Allah-u Teala sizden önce nice kavimleri helak etti işlediği günahlardan dolayı. Niye? Size ders olsun diye. Ya biz ders olsaydık ne olacaktı diğer ümmetlere? Ne kadar şanslıyız ki bizim önümüzde nice kavimler, milletler geçmiş, helak olmuş, günahlara, haramlara düşmüşler. Allah o haramlardan dolayı onları helak etmiş. Kimi ölçüde tartıda, kimi efendim cinsi sapkınlıklarda, şurada burada, değil mi? Bunları hep Kur'an-ı Kerim'de okuyoruz. Acaba ya biz onların durumunda olsaydık da helak olsaydık ne olurdu? O yüzden bu Allah'ın çok büyük lütfu bize. Yani Allah-u Teala hem geçmişten haber veriyor, geçmiş kavimlerin yaptığı hataları bize sayıp döküyor Kur'an-ı Kerim'inde ki biz o hataya düşmeyelim. Hem de ileride düşeceğimiz hatalara işaret ederek aman ne olur böyle yapmayın diye bize Kur'an-ı Kerim'inde müthiş bir iyilikte bulunuyor. Zaten Kur'an-ı Kerim'in, peygamberimizin, rahmetül aleminin olması sebebi bu. Bütün alemlere rahmet. Niye? Çünkü bize ebedi hayatın şifrelerini, reçetelerini bize sunuyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Evet, devam edelim.
Cenab-ı Hak peygamberimizin dinini dosdoğru yol olarak isimlendirdi. Ve diğer dinleri ayette geçtiği üzere başka yollara dahil edip onlara uymaktan men etti. Allah Resulü Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hem şükrünü izhar hem de insanlara bildirmek ve onlara hidayeti göstermek için şöyle buyurur. Hidayetlerin en hayırlısı Muhammed'in hidayetidir.
Şimdi tabi bu cuma namazlarına geçer. Hayra hediyen hediye Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem diye geçer. Şimdi yani muhterem dinleyicilerimiz, Allah-u Teala bizi son peygamberi ümmet kılmış. Yani şunun bir kıymetini düşünebilsek var ya, sevincimizden herhalde hiçbir üzüntü bize, hiçbir dünyevi efendim sıkıntı bizi sıkıntıya, üzüntüye sokamaz. O kadar büyük nimet içindeyiz ki. Yani eski peygamberlerin, geçmiş peygamberlerin ah ümmet olsak diye yanıp tutuştukları bir peygambere biz bilabedel hiçbir ücret ödemeden ümmet olmuşuz. Allah-u Teala diyor ki en hayırlı yol bu yoldur, İslamiyettir. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin getirdiği şeriattır. Başka yollara sapmayın. Başka yollar, önceki gelen dinler veyahut da ne bileyim semavi olmayan insan uydurması dinler, ideolojiler. Ya bunlara sapmayın diyor. Sizin önünüze ben çok hayırlı bir yol koymuşum. Peygamber göndermişim, kitap göndermişim. Buna rağmen akla mantığa ziyan, insanın sağlığına zararlı. Yani bazı dinlere bakıyorsunuz değil mi? Her türlü saçmalık var yani. İnsanın fıtratına aykırı her şey var. Yani bazı dinler, mesela Budistler, dini yaşayacağız derken aşktan can veriyorlar, biliyor musunuz? İşte ruhbanlar aile kurmuyorlar. Efendim psikolojik sıkıntılar içinde, bir sürü böyle efendim yalnızlık içinde ölüp gidiyorlar. Hem bu dünyada mahrum kalıyorlar. İnsanlarla beraber olmaktan, muhabbetten, ülfetten, hem ahirette. Allah-u Teala bizim vücudumuzun tabii ihtiyaçlarının hepsini bize fazlasıyla vermiş. Evet, içkiyi, şarabı yasaklamış ama binlerce meyve suyunu bize serbest bırakmış. Domuzu yasaklamış, efendim leşi yasaklamış ama onun haricinde binlerce hayvanın, balığın etini bize helal kılmış. Yani şimdi bütün bu güzellikleri bırakıp da bir insan acaba nasıl böyle yanlış bir yola gider? O da ayrı bir konu ama işte moda, televizyonlar, basın yayın gözümüzü boyadığı için İslamiyet'ten maalesef bir kaçış var. Yani İslam kültüründen düğünlerimiz, geleneklerimiz, efendim komşuluk ilişkilerimiz tamamen şu anda ferdileşmeye, batılılaşmaya. Yani şimdi bazen hafta sonları çıkıyoruz, şöyle bir pikniğe gidelim falan diye. Bakıyoruz, düğün yapmış, daha yenice düğün salonundan çıkmış kardeşlerimiz. Yani gelip böyle resim çekmekler efendim, o bütün o bizim piknik sahaları. Yani gereksiz düğün kıyafetleri, böyle insanların üstü başına göre tabii uygun değil, müsait değil yani. Şimdi niye? Çünkü Batılar böyle yapıyor. Yani Batılar işte hindi kesiyor yılbaşında. Biz daha çok hindi keselim. Daha çok çam ağacı, katliam yapalım.
Önceki yapmadıklarımızı telafi edelim gibi bir şeye yani, gelmiş hocam.
Yani Batı'da bile bu kadar belki hoyratça, bu kadar aşırı yapılmayan adetleri biz yani paramızla cehennemi satın almaya çalışıyoruz. Cennet bedava. Cennet yani şu manada bedava, özür dilerim yani yanlış anlaşılmasın, bedelsiz değil. Gayret edeceğiz ama cehennem daha pahalı esasında. Yani cehenneme giden insanlara bakın şimdi. Niye giderler? Bütün varını yoğunu içkide, kumarda, fuhşiyatta harcadığı için gider. Müslüman sadece 1/40'ını harcıyor. Zekatı veriyor, kurtuluyor. Ama diğer şer yollara tabi olanlar nefisleri için, haram işleri için neleri kaybediyorlar? Hatta vücudunu kaybediyor. Ölüyor yani pek, pek çok insan. Esrarda, eroinde veya aşırı diyet yapacağım, güzel olacağım derken canını veren nice insanlar görüyoruz. O yüzden dinimizin farkında olalım. Dinimizin güzelliklerinin, kemalatının farkında olalım. Son din çünkü. Yani son model bir araba düşünün şimdi. Yani daha yeni çıkmış fabrikadan. Motoru büyük efendim, her türlü konforu var, kliması var. Yok yok yani, yol bilgisayarı var. Siz diyorsunuz ki ilk çıkan arabaya ben talibim yani. İlk çıkan araba elle çalışıyor efendim söyleyeyim. Çatısı yok. Yani yağmur yağsa bütün yağmur içinde falan filan. Tekerleri bir acayip. Hani bazen değil mi, bu Laurel Hardy filmlerinde görüyorduk böyle. Elle çalışan arabalar çalışmıyor evet. Falan, itiyorlar falan filan. İlla ben bu arabayı alacağım, bineceğim diyorsunuz. O zaman mübarek olsun, ne diyelim yani. Bu bugün maalesef dinlerin aşkın birliği, dinler arası diyalog gibi böyle gizemli ve cafcaflı kelimelerin arkasında İslamiyet'in tek hidayet kaynağı olduğu maalesef gizlenmeye çalışılıyor. Yani bugün Hristiyan o sapık dinini, bozuk dinini yaymak için dünyaya dolaşıyor. Afrika'ya gidiyor, Moğolistan'a gidiyor. Hatta ben size şunu söyleyeyim. Geçen İlahiyat Fakültesi'ne Kanada'dan bir papaz misyoner geldi. Adam Kanada kaç bin kilometre değil mi buraya? Oradan gelmiş, fakültede bizi bulup bizi sıkıştırmaya çalışıyor. Benim odama da geldi. Hemen tabii onların sorularını biliyorum. Biz onun özel eğitimini de aldık hamdolsun. Dedi ki ya Kur'an-ı Kerim'de bir ayet-i kerime var. Kafirleri bulduğunuz yerde öldürün. Böyle bir ayet olur mu? Bu ne biçim ilahi kitaptır? Bunu siz Kur'an-ı Kerim'i ilahi kitap diye bir de savunuyorsunuz falan. Ben dedim ki beyefendi, hiç dedim size ben cevap vermeyeceğim. İki ayet yukarıdan okur musunuz lütfen? O zaman siz cevabınız kendiniz alacaksınız. Sorunun da cevabını öğrenmiş olacaksınız. İki ayet yukarısında diyor ki Allah-u Teala size savaşanlarla savaşın. Yani bu ayet-i kerime bir cephedeki efendim şeyi bize nasıl duracağız? Yani cephede karşımızda eli silahlı bir düşman askeri, efendim eli tetikte. Ya sen ne yapacaksın? Buna gül mü sunacaksın yani? Ne yapacaksın? Tabii sen tetiğe basacaksın. Bu sadece savaş alanındaki bir mesele. Hakikaten bizim ecdadımıza baktığımızda savaş alanında mücahit, cengaver ama barış ortamında Hristiyanlar, Yahudiler, bütün diğer insanlar İstanbul'da yüzyıllarca yaşamışlar. Dedim ki sizin bu mantığınıza göre Anadolu'da İslam ülkelerinde bir tane Hristiyanın olmaması lazım. Çünkü bunları öldürmek sevapsa her gören Müslüman bir tane öldürürdü. Halbuki 1910 senesinde İstanbul'un %40'ı Hristiyan. Yani hem tarihi hem sosyolojik her açıdan baksanız bu sizin yorumunuz yanlıştır. Böyle cımbızla bir yerden çekip alıyorlar bir şeyi. Ne diyeceğim yani? Demek istediğim şu. Bu insan oradan geliyor. Bir kardeşimiz bana diyor ki bir hocamız fakülte. Hocam boşver bunlarla uğraşmayı. Herkes kendini yaşasın. Allah göstermesin. Bu söz insanı küfre götürür. Yani dese ki bir insan. Ahmet Gümüşhane Hazretleri'nin kitabında okumuştum bunu. Ben Hristiyan'ı da severim. Papazı da severim. İmamı da severim dese dinden çıkar diyor. Çünkü Allah yani Hristiyanları değil. Hristiyanlığı sevmeyin diyor. Çünkü orada Tanrı üçtür diyorlar. İsa Tanrı'nın oğludur diyorlar. Yani biz babamızı küfreden bir insanı sever miyiz? Annemizi hakaret eden bir insanı sever miyiz? Sevmeyiz, nefret ederiz. İcabında kavga ederiz, icabında kavgaya gireriz. Ama bizim Rabbimize saldıran, hakaret eden, ne bileyim yani inancında bunu kötüleyen bir insanlara biz nasıl sevgi gösterebiliriz? Yani bugün maalesef bu bir aldatmacadır. Genelde de tek taraflıdır. Bunu da size söyleyeyim. Yani hiçbir Hristiyan Peygamber Efendimiz kabul etmez. İslamiyet kabul etmez. İyi insandı, güzel insan derler, yuvarlak laflarla geçiştirirler. Yani biz onlara peygamber deriz, inanırız, ederiz falan filan. Bu diyalog da maalesef yani bizim onları daha çok tekit etmemiz. Siz de hak dinin üzerindesiniz. Sizin dininiz de esasında haktır. Bunu dedirtmek için maalesef bunlar yapılmaktadır. O yüzden aman ne olur muhterem dinleyicilerimiz, çevremizde bu tür tipler, insanlar olabiliyor. Onlara kapılmayalım. Dinimizin yüceliğinin farkında olalım. Eğer bir şeyin, bir nimetin farkında olmazsak, bir çocuk mesela, Hazreti Mevlana da aynı şeyi söylüyor. Yani bir çocuğun elinde bir mücevher olsa, milyon dolarlık bir kıymetli, güzel bir kıratlı mücevher olsa, onu bir liralık bir oyuncağa, bir arabaya, değil mi? Bir cevize, bir yumurtaya değişir. Onun kıymetini bilmez. Biz de maalesef bugün aynen bu çocukların durumundayız. Yani bizim elimize verilen incik boncuk, hatta yine Mevlana Hazretleri çok güzel bir şey söylüyor. Yani kuyumcu mücevherin kıymetini bilir. Ama sıradan bir göz, affedersiniz eşeklerin boynuna takılan bu boncuklar vardır, mavi mavi. Onları kıymetli zanneder diyor. Yani eşeğin boynuna takılan o incik boncuklarla, yani bugün işte efendim kaşıkçı elması bir midir? O yüzden bu konuda dikkat olmak, bu konuda daha şuurlu olmak gerekiyor diyorum sevgili dinleyicilerimize.
Sevgili Peygamberimiz yine şöyle buyurmuştur. Rabbim beni terbiye etti ve terbiyemi güzel kıldı.
Yani hem Allah Celle Celaluhu benim peygamberimin ahlakı en yüksektir diyor. Hem Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem beni Rabbim terbiye etti. Terbiyem ne güzel oldu diyor. Şimdi yani değil mi? Bir insanın hocası diyelim ki İngilizce hocası bir İngilizse ona göre selikası güzel olur. Ne bileyim en iyi kompütür uzmanıysa o ülkenin o öğrencinin bilgisi ona göre yüksek olur. Şimdi Allah Teala bizzat peygamberimizi terbiye etmiş. Bunu haber veren de kendi peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Onun hediyini, onun yolunu bırakıp da sulandırılmış, bozulmuş, efendime söyleyeyim çığırından çıkarılmış başka yollara yani tabi olmak hakikaten akılla mantıkla da bir ilişkisi yoktur diye düşünüyoruz.
Batın zahiri tamamlayan ve onu kemale erdirendir. Bu ikisi arasında kıl kadar uyuşmazlık yoktur.
Bu da çok önemli. Tabii şimdi Mevlana Hazretleri de bunu çok hep söyler. Büyük Allah dostları da bunları söyler esasında. Sadece İmam Rabbani değil. Zahirle batın arasında bir çelişki, bir efendim zıtlık yoktur. Bugün tabii bir kısım insanlar böyle zahir batına uymaz. Bunlar zahirci, kışırcı, ehli rusum diye bunu tasavvufi bazı çevrelerde görüyoruz maalesef. Biz ehli batın, ehli hak, ehli hakikat diye böyle diğer kesimi küçümseyen bir tavır var maalesef. Tabi dolayısıyla bu namaza, cemaate, efendim Kur'an-ı Kerim'e, dini rükunlara da bir küçümseme de getiriyor. O yüzden isterseniz bu konuyu bir ara verelim. Bu uzunca bu konu çünkü. Biraz önce İmam Rabbani Hazretleri İslam ve diğer dinlerle alakalı bize bilgi vermişti. Şimdi İslamiyet'in içinde zahir ve batın dengesini bize anlatmaya çalışacak. Konumuz İslam'da zahir ve batın ilişkisi. Yani zahir batının altında, batının işin daha üstünde falan. Bu ikisi birbirine çelişir mi, çelişmez mi? İmam Rabbani Hazretleri şimdi özellikle tasavvuf erbabına, tasavvuf sever kardeşlerimize, hatta tasavvufla pek ilgisi olmayıp da bunlar batını bilmem diyenlere güzel açıklamalarda bulunuyor. Zahirle batının hiçbir şekilde çelişmediğini örnekler vererek bize ispat ediyor. Buyurun.
Mesela yalan konuşmamak şeriatın emridir. Yalan konuşma işini gönülden çıkarmak tarikat ve hakikattır.
Ha, şimdi bir insan mesela Allah yalan söyleme dediği için yalan söylemeyebilir. Şeriata uymuş olur ama zorlanır. Diyelim ki esnafsınız. Hep böyle dilinizin ucunda yalan gelip duruyor da zorla kendinizi baskılıyorsunuz ki yalan söylemeyeyim. Veya yani arkadaşınıza, eşinize, dostunuza bir şey söylüyorlar, bir şey istiyorlar. Hemen ufacık bir yalan çoğu zaman bu hataya düşülüyor maalesef. Halbuki yani acı da olsa, birazcık menfaatlerimize zarar verse de hakkı, hakikati söylemek gerekmiyor mu? İşte sufi kimdir? Sufi artık aklına, şuuraltına bile yalan söylemek gelmez. Tamamen gündeminden bunu çıkarmış insandır. Bu da işin batını, tarikatı ve hakikatidir diyor İmam Rabbani Hazretleri. Yani yalanla işi olmaz sufinin. Defterinde, sözlüğünde, gönlünde yalan söylemek geçmez. İşte bu diyor batıniliktir. Ve şeriata en ufak bir zıddiyeti de yoktur. Hatta nedir esasında? Zahirin daha derinleşmesi, daha kök salmasıdır. Nasıl ki her gördüğümüz varlığın bir kökü var, dağların, ağaçların, hatta dişimizin, zahirin de kökü batındadır. Yani insanın gönlünde yalan söyleme düşüncesi geçmeyecek ki o kötü hareket, kötü söz dilinden çıkmasın. Evet.
Eğer tarikat ve hakikat yolunun yolcularına manevi yolculukları sırasında şeriata muhalif bir takım bilgiler zahir olur ve bunları dışa vururlarsa bu vaktin sarhoşluğu ve halin baskın gelmesidir.
Şimdi tabii zaman zaman bunu söylemekle beraber yani sufiler böyle acayip sözleri olmuyor mu? En fazla meşhur olanı işte Hallacı Mansur'un Enel Hak sözüdür değil mi? Beyazlı Bistami'nin işte ne diyor bu cübbemde Allah'tan başkası yoktur gibi. Bunlar da olmuş. Bunların zahiri de şeriata aykırı sözler. Hiçbir insan hak olduğunu yani eğer bu hakikate bir tanrı manası anlarsak bu tamamen yanlıştır. Ama burada kast o değil ki. Orada bir manevi cezbe hali, bir efendime söyleyeyim halin galebesi diyoruz biz buna. O anda bir hatta bu konu hadis-i şerif var, Buhari hadisi olsa gerek. Adamın birisi çölde devesiyle giderken bir Müslüman tabi bir yerde mola veriyor. Uyuyup da kalıyor adamcağız. Bir kalkıyor ki devesi, suyu, bütün malzemeleri hayvancağız kaçıp gitmiş. Sağına bakıyor, soluna bakıyor. Hiçbir şey yok artık. Ölüm bekleyecek. Yani siz şimdi Sina çölünde, büyük bir çölde öyle susuz kalırsanız herhalde bir 8-10 saat bilemedim bir gün iki günlük bir ömrünüz var. O sıcakta daha fazla yaşayamıyorsunuz. Artık diyor tekrar diyor uykuya varayım hiç olmazsa uykuda bari öleyim derken tekrar uyanıyor. Bir de bakıyor ki devesi bütün o hamulesiyle, yüküyle, suyuyla beraber başında bekliyor. O anda sevincinden Rabbine yaptığı duada ey kulum ben senin Rabbinim diyor. Yani ya Rabbi sen benim Rabbimsin, ben senin kulunum diyeceği yerde sözleri birbirine karıştırıyor sevincinden. Yani böyle bir galebe-i hal oluyor sufilere. O anda Rablerini görüyorlar her tarafta. Rabbin tecellilerini görüyorlar. Kendilerini göremiyorlar. Öyle buyuruyor Hazreti Mevlana. İki insan diyor Enel Hak iddiasında bulundu. Birisi cehenneme gitti. Birisi cennete. Cennete giden diyor Hallacı Mansur. Çünkü o Enel Hak derken kendini göremedi. Allah'ı gördü. Firavun ise o da Enel Rabbukumul A'la dedi. Haşa. Bensin en büyük Rabbinizim. Ama o da kendini gördü. Rabbini göremedi. İkisi de hemen hemen aynı şeyi söyledi. Ama gördükleri farklıydı. Diyerek bu meseleyi çok güzel açıklıyor Hazreti Mevlana. Onu da söyleyeyim. Bu Mevlana hakikaten yani sadece bir maneviyat büyüğümüz değil. Sanki böyle akıl ve mantık ilimlerinde de bir deha. Zaten bir kere bir insanın maneviyatta deha olduğu zaman akıl mantık işleri onun için çok basit gelir. Hatta öyle diyor Musa Efendi Hazretleri. Yani diyor bu maneviyat erbabı insanlar dünyevi işleri de dünyacıların daha çok bilirler. Yapmazlar ayrı konu. Dünyaya girmezler ama eğer girselerdi hepsinden daha akıllı olurlardı. Hatta bu konuda yine Hasan-ı Basri'den gelen bir rivayet size aktarayım muhterem dinleyicilerimiz. bir fetva soruluyor da Hasan-ı Basri olsa gerek. Denilse ki diyor bir zengin adam ölüyor, hiç varisi yok. Bu şehrin en akıllısına malımın hepsini bağışladım dese en akıllı kimdir? Yani bu şey olimpiyatlar falan oluyor ya, zeka olimpiyatları bilmem IQ testleri onlar mıdır? Yok diyor. Hasan-ı Basri olsa gerek. Diyor ki en zahit kimse, dünyanın en çok ele tek çeken, yüz çeviren en akıllı odur. Çünkü Allah bu dünyaya fani diyor, bu dünyaya az diyor, kalil diyor, geçici diyor. Allah bu türlü haber vermesine rağmen hala bir insan dört elle dünyaya sarılıyorsa, kariyer yapacağım, şunu yapacağım, bunu yapacağım deyip dinini efendim ihmal ediyorsa, Kur'an-ı Kerim öğrenmiyorsa, fıkıh öğrenmiyorsa, sadece dünyevi ilimleri öğreniyorsa, şimdi bu adam akıllı değildir, ahmaktır. Çünkü 20 sene, 30 sene, kaç sene yaşayacağımızı da bilmiyoruz şu alemde. Bütün vaktimizi bu kısa ömrümüze ayırıyoruz. Ebedi hayat var diyoruz, hiç hazırlık yapmıyoruz. Şimdi bu adam ahmaktır. Öyle olunca diyor, en zahit kimse ona verilir bütün malı diyor. Buraya nereden geldik? Buraya şuradan geldik. Yani zahir, batın dengesi. Bütün bunları iyi yaşarsak dinimizi en akıllı şekilde yaşamış oluruz. Ahmak olmayız. Yani sufi demek böyle aklı ermez. Sadece tespihle meşgul insan demek değildir. Sufi dünyayı da bilir, ahireti de bilir. Dünyanın en efendim girift meselelerinde çok iyi bilen insandır. Hakikaten de Allah dostlarına baktığımızda, Musa Efendimiz'in hayatına, diğer Allah dostlarına hayatına baktığımızda bakıyorsunuz dünyevi işleri çok iyi biliyorlar. Dünyadaki Müslümanların problemlerini, nerede bir Müslümanın burnu kanasa, ayağına diken bassa onlar haberdar oluyor ve oraya yardımcı oluyorlar. Evet, devam edelim.
Bu makamı geçecek olsalar ve sarhoşluğun dar alanından ayıklığın geniş sahasına çıksalar, bu aykırılık tamamen ortadan kalkar. Sonunda bu aykırı bilgiler yok olup gider.
Tabii şöyle, yani insanlar daha çok bu tür galebi haller yolun ortasındadır. Yani Hallacı Mansur, Beyazlı Bistami veya diğer şatahatları söyleyen büyük sufiler bu sözlerin yolun ortasındayken söylemişlerdir. Yolun sonunda hani güzel basit bir şey vardır. İnsan çocuk ne der çocukken? Her şeyi babam bilir. Babam en büyüktür der. Biraz büyüyünce ben de çok şey biliyorum der. Biraz da genç olup da şöyle yaş 17-18 olunca babam hiçbir şey bilmiyor. Ben her şeyi bilirim falan der. Tabii daha sonra baba olunca ya babam her şeyi biliyormuş. Ya bir insan ömründe nasıl böyle değil mi farklı değerlendirmeler var. Maneviyatın ortasındaki insanın efendim algısıyla sonuna varmış insanın algısı bir olmuyor. Maneviyatı tamamlayan, seri sülükünü bitiren insanlar en son fark ettikleri şey oluyor ki bütün o cezbeler, sekir halleri, şunlar bunlar İmam Rabbani'nin tabiriyle bu yoldaki cevizdir, muzdur. Yani zaman zaman hani çocukların canı sıkılmasın, ağlamasın diye ellerine oyuncak verilir, ufacık çikolata, şeker, çiklet verilir. Aynen bunun gibi salik de bu yoldan bezmesin. Sabah züht, akşam züht, efendim bütün gün boyu mücahede falan, canı sıkılmasın, yoldan kaçmasın diye böyle ona manevi haller, cezbeler yaşatılıyor. Ama bunlar bir araçtır. Amaç değildir. Bugün maalesef insanlarımızın bir kısmı bu araçları amaçsallaştırıp bunların peşine düşüyor. Yani gideyim böyle bir musiki ortam olsun, kendimden geçeyim, bayılayım, hoplayayım, zıplayayım, acayip zevkler yaşayayım. Ya onlar bir parmak hani çocuğun ağzından çalınan baldır. Ki yoldan kaçmasın diye. Hani bazen öğretmenler ne yapar okulda? Çocuklara ufak hediyeler verir. Çocuk okuldan bıkmasın diye. Bazen bir kalem verir. Bazen ufacık bir oyuncak verir. Çocuk onun sevinciyle bir hafta, iki hafta daha okula severek gider. Aynen bunun gibidir. Bunları sakın amaç bilmeyelim diyor İmam-ı Rabbani Hazretleri. Evet.
Mesela bazı sufiler sarhoşlukları nedeniyle zati ihata görüşüne sahip olmuşlar ve Allah'ın alemi zatı itibariyle kuşatıcı olduğunu söylemişlerdir.
Tabi bu bizim ehl-i sünnet inancına göre Allah bütün kainatı ilmiyle kuşatmıştır, zatıyla değil. Bunu söyleyen sufiler, hani vahdet-i vücut bilhassa görüşünü olan sufilerin bu tür iddiaları olmuştur diyor. Bunlar manevi sekir halidir. Yani o kadar Allah Celle Celaluhu'da fani olmuşlar ki artık gözleri başka hiçbir şeyi göremez hale gelmiştir manasına söylüyor. Evet.
Sözü geçen bu sufilerin bizzat kendileri Allah'a hiçbir yönden hüküm isnat edilmez dedikleri halde diğer taraftan Allah'ın alemi kuşattığı veya aleme sirayet ettiği şeklinde hüküm vermeleri şimdi, baştaki sözleriyle çelişmektedir.
Allah'a hiçbir hüküm verilemez, Allah hakkında hiçbir böyle tarif yapılamaz derken bir anda bütün kainatı kuşatmıştır demeler arasında bir çelişki görüyor. Çünkü Allah Celle Celaluhu Tabi burada biraz panteizme kayan düşünceler olduğu için özellikle Hindistan coğrafyasında da maalesef insanlar ineğe tapıyor, efendim şeye tapıyor diyorlar. Hepsi onların da iddiası şu. Allah bu ağaca, bu ineğe, bu efendim puta içine hulul etmiştir. Sirayet etmiştir. Ha bazı sufilerin de tabii kesin haşa böyle bir şey söylemiyorlar ama bazı fikirler onları çağrıştırdığı için kelamcılarımız ve diğer fukahamız, ulemamız bu tür görüşleri kabul etmiyor. Çünkü bunlarda bir yanlış anlaşılma ihtimali çok yüksek. Ama sufiler de bunu iddia ediyorlar. Ama onlara biz diyoruz ki mazur görüyoruz. İçinde bulundukları manevi hal, o marifetullah, muhabbetullah onları böyle bir manevi cezbeye sokmuştur. Hani bir insan mesela ne olur? Bir genç delikanlı bir kıza aşık olur değil mi? Başka gözü hiçbir şey görmez. Onun için artık gördüğü hani Mecnun'un Leyla'sı gibi sadece Leyla vardır dünyada. Başka hiç kimse yoktur. Ama normal o aşkını kontrol ettiği anda bunun çok da doğru olmadığını fark edecektir diyor İmam Rabbani Hazretleri.
Batini bilgilerin çekirdeğin zarı kadar bir aykırılık kalmayacak derecede tamamen şeriatın zahirine uygun düşmesi ancak velayet makamının üstünde olan sıddıkiyet makamında gerçekleşir.
Buradaki bilgi çok ilginç. Belki birçoğumuz muhterem dinleyicilerimiz bu bilgiyi ben de daha fazlaca evvelden bilmiyordum. Velayetin üstünde sıddıkiyet makamı vardır diyor. Onun üstünde peygamberlik vardır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin en yakın dostu Ebu Bekir radıyallahu anh veli değildir. Haşa velidir de onun da üstünde sıddıktır yani. Sıddık daha üst bir mertebe oluyor. Biraz sonra onu göreceğiz. Ne demek olduğunu. Bu sıddıkiyet makamında artık şeriatın zahirine ters hiçbir şey olmuyor. Hadi şimdiden örneği de verelim. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vefat ediyor. Ömer Efendimiz bile o yani hakikaten güçlü hem fiziken güçlü hem manen ruhen çok güçlü olan o insan bile çekiyor kılıcını. Kim Muhammed öldü derse kellesini uçururum diyor. O bile o anda bir manevi cezbeye sarhoşluğa kapılmış. Bir aziyet içine düşmüş. Halbuki Peygamber Efendimiz'i en çok seven ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin içinizde her kim bana iyilik yaptıysa ben ona bir şekilde karşılık vermişimdir. Ancak Ebu Bekir'in yaptığı iyilikler, infaklar, harcamaların karşılığını artık ahirette, bu dünyada mümkün değil. Dediği o yüce zat, peygamberi de o kadar seven zat, ne diyor? Kim Muhammed'e tapıyorsa, bilsin ki Muhammed ölmüştür sallallahu aleyhi ve sellem. Kim Allah'a tapıyorsa, Allah haydır, kayyumdur, bakidir diyerek, o andaki o ashab arasındaki sarsıntıyı, zelzeleyi durduruyor. Demek ki sıddıkiyet makamında artık en ufak bir sarhoşluk, en ufak şeriatın zahirine aykırı bir söz, bir davranış söz konusu olmuyor. Buradan da anlıyoruz ki sıddıkiyet ayrı bir manadır, ayrı bir makamdır. Bunu söylüyor. Evet.
Peygamber'e vahiy yoluyla gelen bilgiler sıddıka ilham yoluyla gelir. Bu iki ilim arasında birisi ilham, diğeri vahiy aracılığıyla olmak dışında bir fark yoktur.
Devam edelim biraz daha.
Hal böyleyken şeriata muhalefete nasıl imkan bulunsun? Sıddıkiyet makamının altında bulunan bütün makamlarda bir nebze manevi sarhoşluk vardır.
Evet, demek ki velayet makamlarında bazen insanın kendinden geçmesi, efendim işte belki Hazreti Musa aleyhisselam değil mi? Ne diyor? Rabbim diyor sana bakayım. Kendinden geçiyor yani. Rabbimizin kelamını duymuş. Tabii kelamı, Rabbimizin kelamı yani ne kadar güzel, ne kadar harika bir şey ki. Kendisinden geçmiş. Ya Rabbi bir de yüzüne bakayım. Bir de seninle açık açık görüşeyim diyor yani. Bir cezbe haline o anda giriyor. Hatta güzel bir şey vardır bu konuda. Rivayete göre Hazreti Musa peygamberimize soruyor. Ya diyor sen demişsin ki benim ümmetimin alimleri beni İsrail'in peygamberleri gibidir. Bu nasıl olur yani? Hiçbir peygamber başka bir peygamber olmayanla eşit olmaz. Manasını sorunca rivayete göre de bu herhalde bir yani bir hadis değil. Yani böyle bir kelam-ı kibar diyelim biz buna şimdi. Hadis olarak bunu söylemiyoruz. Oradan İmam-ı Gazali radıyallahu anh'a diyor ki kalkıyor ey Gazali cevap ver. Kalkıyor. Hazreti Musa adın ne diyor? O da Ahmed İbni Ahmet falan bir başlıyor saymaya ki 9 sülalesini biliyorsunuz Arapçada öyledir isimler. 9 sülalesini de sayarak ismini uzunca bir şekilde söyleyince ya diyor ben sana dedim ki ismini söyledim. Sen bütün sülaleni anlattın bana diyor. Bu ne biçim iş deyince, ama sen de diyor Allah sana sordu. Ya Musa, ma fi yeminike? Elindeki nedir o? Musa deyince sen de başladın, bu benim asamdır, ona dayanırım, onunla koyunlarıma efendim yaprak silkerim, işte canavarları, kurtları bununla kovalarım. Bir sürü diyor şey saydın yani. Allah sana elindeki ne dedi? Sen de onun faydalarından bahsettin deyince. Ama diyor Hazreti Musa, ben diyor Allah ile konuşmak, lafı uzatmak için bunu yaptım. Yani o anda aldığım o sözlerden zevk vardı ki, manevi zevkler. Laf uzasın da Rabbimle daha çok konuşayım diye böyle uzun tuttum sözlerimi deyince. Diyor sen Allah ile konuşuyordun. Ben de şu an ulul azim bir peygamberle konuşuyorum. Ben de seninle daha uzun konuşmak için lafı uzun tuttum deyince, ha diyor şimdi oldu. Hazreti Musa radıyallahu anh aleyhisselam ikna oluyor. Demek ki diyor bu ümmetin hakikaten alimleri de çok yüce mertebeye sahiptir. Tabi burada şunu da söyleyelim. Kelami açıdan bakarsak meseleye, hiçbir zaman hiçbir ümmetin bir ferdi bir peygamber eşit olamaz. O ayrı konu ama yani o hadisteki o güzelliği gösterme açısından böyle bir hikaye anlatılır. Devam edelim Ömer Bey.
Bu iki ilim arasındaki bir başka fark da vahyin kesin olması, ilhamın ise zanni olmasıdır.
Tabi şimdi yani peygambere gelen vahiy kesindir. Ama ilhamda ise bir zanniyet vardır. Yani size bir ilham gelir. Belki o ilhamı yanlış anlamışsınızdır. Belki rüyanızı yanlış tabir etmişsinizdir. Yani ilhamın gelmesinde sıkıntı olabilir. Yani şeytan da Allah göstermesin araya girip vesvese atabilir. Havatır dediğimiz. Veya ilham doğrudur, melekidir, rahmanidir ama siz onu yanlış anlamışsınızdır. O yüzden yani vahide hem sözlerde hem de onun anlaşılmasında bir şey yok. Peygamber yaşadığı ve yaşattığı için ashabına bir sıkıntı yok ama İlhamda böyle bir sıkıntı var. O yüzden ilham bağlayıcı değildir muhterem dinleyicilerimiz.
İlhamın her ne kadar alemi emirden olan kalp gibi yüce bir makamı varsa da kalbin de akıl ve nefisle biraz da olsa alakası vardır.
Şimdi tabii kalbimiz alemi emirden, ruhlar aleminden. Belki kalp tek başına kalsa gelen ilhamı doğru algılayacak ama kalbimiz de bu dünyada Allah latifle kesifi ruhla maddeyi birleştirdiği için akılla, nefisle ne oldu? İrtibata girdiği için kalp biraz kalp olmaktan çıkıyor. Biraz hafif nefsin bulanıklığına kapılıyor. O yüzden de ilhamlarımıza %100 güvenemeyiz. Hele o ilhamlar, hele o gelen efendim keşifler, kerametler, şeriatın zahirine ters ve zıt ise bunları hiçbir şekilde kabul edemiyoruz.
Şurası bir gerçek ki nefis tezkiye edilerek mutmainne olsa da o yine de kendi özelliklerinden asla tam olarak kurtulmuş olmaz. Bu sebeple ilhamda hata ihtimali vardır.
Yani bir insan bu dünyada yaşadığı sürece nefsi mutmainneye de ulaşsa nefis hala canlı. Tam ölmediği için. Zaten nefis tam öldüğü zaman ne yapıyoruz? Biz bu dünyayı terk ediyoruz. Ahirete gitmiş oluyoruz. O zaman artık febasarukel yevme hadid diyor Allah-u Teala. Ahirete göçen bir insanın hiçbir şey yanlış algılaması mümkün değil. Artık bugün diyor gözlerin çelik gibidir. Her şeyi olduğu gibi görürsün. Zaten niye bunların imanı kabul olmuyor? Sekerat-ı mevt halindeki bir insanın imanı niye kabul olmuyor? Çünkü o anda o adamın gözünden perde kalkıyor. Gayb alemi artık şahadet oluyor. Melekleri görüyor, Azrail'i görüyor, cehennemi görüyor. O anda inandım demenin bir manası kalmıyor. Evet.
Bilinmesi gerekir ki mutmain olmakla birlikte nefsin kendi özelliklerini korumasında çok faydalar vardır. Zira nefsin kendi sıfatlarıyla zuhur etmesi engellenecek olsaydı manevi terakkinin önü kesilir ve ruhta meleklik karakteri baş göstererek kendi makamına hapsolur.
Yani şimdi Allah-u Teala bizi melek yaratmamış. Bunun da bir hikmeti var. Eğer Rabbimiz isteseydi bizi melek gibi yaratırdı. Melek olurduk. Hiç aklımıza kötü bir şey gelmezdi. Ama o zaman manevi terakkiden mahrum olurduk. Yani meleklerin nedir? Allah katında belli bir makamı vardır. Onlar o makamdan ne aşağıya ne yukarıya. Aynı makamda ebediyen kalırlar. Halbuki insan esfeli safelinden, yani aşağıların en aşağısından, değil mi? Ahsen-i takvim, yaratılışın, hilkatin en üst noktasına erişme kapasitesine sahip. Buna niye sahip? Çünkü Allah insana nefis denen bir baş belası vermiş. Şeytan denen bir baş belası vermiş. Nefis ve şeytan devamlı bizi meşgul ediyor. Devamlı bizi haktan, hakikatten sapıttırmaya çalışıyorlar. İşte biz bunlara direndiğimiz sürece, onlara hayır dediğimiz sürece daima bir Allah katından bir maneviyatta yol alıyoruz. Daha fazla maneviyata sahip oluyoruz. Sırf nefsimize ve şeytana hayır dediğimiz için, onların peşinden gitmediğimiz için bu manevi kemalata eriyoruz. Eğer diyor İmam Rabbani, Allah bizden bu nefisi tamamen almış olsaydı biz bu manevi kemalattan mahrum olurduk. Evet, nefis bizim dezavantajımıza, nefis bizim zararımıza, ama onu kontrol edebilirsek o bizim için çok kıymetli bir manevi enerji haline geliyor. O yüzden muhterem dinleyicilerimiz, o yüzden biz de elimizden geldikçe nefsimize, şeytana hayır demesini bilelim. Nefsimizi terbiye edelim ve Allah Celle Celaluhu'nun bize nefis vermesindeki hikmeti anlamaya çalışalım diyoruz. Netice-i kelam, tasavvufta şeriat, zahir, batınla hakikatle hiçbir şekilde çelişmez. Bunu öğrendik bugünkü mektuplarımızdan. Biz de inşallah maneviyat hayatımızda hem dinin zahiri ahkamına hem de batini ahkamına elimizden geldikçe uymaya çalışalım diyorum. Önümüzdeki hafta tekrar yeni bir mektupta buluşuncaya kadar hepinizi Rabbimizin affına, mağfiretine, merhametine efendim emanet ediyoruz. Hoşça kalın.